Bölüm 6. Yeni Yaratılış. Kutsal Ruh ve Yeniden Doğuş. Ruhun varlığı olmadan ne inanma, ne yeniden doğma, ne kutsal kılınma, ne arınma, ne uygun işler olur. Yaşam, dirilten ruhta bulunmaktadır. Criswell. Doğmak ve yeniden doğmak. Her ikisi de kutsal ruhun işleyişinin bir ürünüdür. Biyolojik açıdan hiçbir şeyin kutsal ruhun gücünden ayrı bir şekilde yaşayamayacağı gibi hiç kimse kutsal ruhun işinden ayrı bir şekilde Tanrı da diriltilemez de. İsa Nikodim ile yaptığı konuşmada kutsal ruh hakkında şöyle dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yeniden doğmak ikinci bir yaratılış yaşamaktır. Bu yeni bir başlangıç, hayata yeniden giriş yapmaktır. Bir şey başladığı zaman o şeyin meydana geldiğini söyleriz. Eğer bu şey yeniden başlıyorsa o şey yeniden meydana gelmiştir. Meydana gelmek diye çevrilen Grekçe geniao yüklemi olmak, halini almak veya meydana gelmek anlamını taşır. Kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğmak bir değişimdir. Yeni bir tür varlığa doğru köklü bir değişimdir. Yeniden doğmak demek insan varlığımızdan tanrısal bir varlığa dönüştürüldüğümüz anlamına gelmez. Yeniden doğmak demek ruhsal olarak kötü olan insan varlığımızdan ruhsal olarak diri olan insani varlıklara dönüştürüldüğümüz anlamına gelir. Ruhsal olarak ölü olan kişiler Tanrı'nın egemenliğini görmekten acizdirler. Bunun sebebi egemenliğin kendisinin görünmez olması değil, ruhsal olarak ölü olanların aynı zamanda ruhsal olarak kör olmalarıdır. Gerekli olan yeniden doğuş. İsa Nikodim ile konuşurken dıkça ekini kullanarak gerekli koşul diye adlandırdığımız bir şeyi ifade etmektedir. Gerekli koşul, istenilen sonucun ortaya çıkması için gerekli olan mutlak bir ön koşuldur. İnsanlar Hristiyanlığa özgü bir dille Hristiyanların yeniden doğduğunu söylerler. Teknik açıdan konuşursak bu ifade gereksiz bir ifadedir. Eğer bir kişi yeniden doğmamışsa o zaman bir Hristiyan değildir. Bir Hristiyan kilisesinin üyesi olabilir. Hristiyan olduğunu iddia edebilir. Fakat bir kişi yeniden doğmadıkça Mesih de olmaz ve Mesih de onda olmaz. Dıkça eki yeniden doğuşu kurtuluşun sine qua non'u yapmaktadır. Yeniden doğuş yoksa sonsuz yaşam da yoktur. Bir kişi yeniden doğmadan Tanrı'nın egemenliğini ne görür ne de bu egemenliğe girebilir. İsa'nın öğretişi Nikodim'in kafasını karıştırdığı zaman Nikodim şöyle tepki verdi. Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? Nikodim'in tepkisi neredeyse İsa'nın öğretişiyle dalga geçme girişimi gibi görünmektedir. Kaba terimlerle Nikodim, İsa'nın tamamen yetişkin birisinin annesinin rahmine geri dönmesi gibi imkansız bir görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade ettiğini öne sürmektedir. Nikodim, biyolojik doğumunu ruhsal doğumdan ayırt edememişti. Bedenle ruh arasındaki farkı görmüyordu. İsa, Nikodim'in tepkisine şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. İsa yine sözlerine sana doğrusunu söyleyeyim diyerek başlıyor. Doğrusunu sözcüğü yeni anlaşmaya aktarılmış olan İbranice amin sözcüğüdür. Kuvvetli vurguyu belirtmektedir. Yani İsa Tanrı'nın egemenliğini görmenin ve bu egemenliğe girmenin gerekli koşulu olan yeniden doğmaktan bahsederken bu gerekli koşulu altını çizerek ifade ediyordu. Bu çağda birçok kişinin yaptığı gibi Hristiyan olmak için yeniden doğmanın gerekliliğinin tersini iddia etmek Mesih'in altını çizdiği öğretişin açık bir şekilde karşısında durmaktır. İsa'nın öğretişindeki giremez sözcüğü de çok önemlidir. Bu sözcüğün eki kabiliyet veya mümkünyetle alakalı olumsuz bir ektir. Yeniden doğmadan hiç kimse Tanrı'nın egemenliğine giremez. İstisna yoktur. Yeniden doğuş olmaksızın Tanrı'nın egemenliğine girmek imkansızdır. Hiç kimse Hristiyan olarak doğmaz. Hiç kimse biyolojik olarak Tanrı'nın egemenliğinde doğmaz. İlk doğum bedenden olan doğumdur. Beden, beden doğurur. Beden ruh üretemez. Yuhanna bölümünde İsa daha sonra şu yorumu yapmaktadır. Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Martin Luther, günaha düşmüş birisinin yeniden doğmasının tamamen kutsal ruha bağlı olup olmadığı üzerine tartışırken İsa'nın bu cümlesini örnek gösterir ve ekler. Beden hiçbir yarar sağlamaz ve bu hiçbir küçük bir şey değildir. Beden yeniden doğma konusunda sadece zayıf değildir. Bu konuda tamamen acizdir. Yeniden doğmayı etkileyecek hiçbir güce sahip değildir. Kutsal ruhun işine yardım edemez veya kutsal ruhun işini geliştiremez. Bedenin ürettiği tek şey bedendir. Beden bir gram dahi ruh üretemez. Hiçbir şey küçük bir şey değildir. Son olarak İsa şöyle demektedir. Yeniden doğmalısınız. Eğer koşul eki olan dıkça ekini kullanışında en ufak bir anlam belirsizliği varsa bile bu belirsizlik malısınız ekiyle tamamen ortadan kalkmaktadır. Efesliler bölümünde yeniden doğuş. Efeslilere yazdığı mektupta Paulus, kutsal ruhun yeni yaşam verme işinden bahsetmektedir. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Paulus, bizlerin yeniden doğmadan önce sahip olduğumuz ruhsal acizliğimiz hakkında ayrıntılı bir tanım sunmaktadır. Paulus, Efeslilere seslenmekte ve bir zamanlar ortak oldukları eski durumlarını tarif etmektedir. Tahminen tüm insanlığı ima ederek sözlerine ötekiler gibi ifadesini eklemektedir. Paulus, eski durumumuzun bir ölüm durumu olduğunu bildirmektedir. İçinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Tekrar ediyorum, insanların içinde bulundukları ölü olan işleri bir bir sayarken Paulus, bahsettiği ölüm biyolojik bir ölüm değildir. Suçlarından ve günahlarından ötürü ölü olan insanların kendisine özgü davranış biçimleri belirli bir yönde ilerleme ile tarif edilmektedir. Paulus bu yönü bu dünyanın gidişi olarak adlandırmaktadır. Burada bahsedilen bu dünyanın gidişi açık bir şekilde cennetin yönüne karşı olan bir yön veya gidişatı ifade etmektedir. Bu dünyanın ifadesi bahsedilen şeyin şekli veya özelliği gibi bir konumdan o kadar çok bahsetmez. Bu ifade bu dünyaya yönelmeyi içermektedir. Hristiyan olanlar ve olmayanlar benzer şekilde aynı hareket alanını paylaşırlar. Hepimiz yaşamlarımızı bu dünyada sürdürürüz. Ancak yeniden doğmuş kişilerin gidişatı yukarıdan yönetilir. Yeniden doğmuş kişinin gözü gökyüzünde, kulağı ise gökyüzünün kralındadır. Yeniden doğmamış kişi dünyaya bağlıdır. Kulağı gökten gelecek herhangi bir söze kapalıdır. Gözü yücelerden gelen yüceliğe kördür. Ruhsal mezarlıkta dolaşan bir ölü gibi yaşamaktadır. Bu dünyanın gidişi Tanrı'nın yolundan sapmıştır. Daha doğrusu havadaki hükümranlığın egemeninin, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun yolunu takip etmektedir. Ruhsal olarak ölü olanların bir efendisi vardır. Efendileri bu kişilere onların isteyerek hatta arzulayarak izleyecekleri bir yol sunmaktadır. Bu efendi havadaki hükümranlığın egemeni olarak adlandırılır. Bu kraliyet lakabı yalnızca tüm şeytani şeylerin baş mimarı olan şeytana verilir. Paulus bu efendiyi söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruh olarak adlandırıyor. Şeytan kötü bir ruh, esirleri üzerinde etki ve yetkileri ileri süren kirli ve günaha düşmüş bir melektir. Paulus bir yaşam ilkesi ortaya koymaktadır. Bizler ya kutsal ruha ayak uyarak ya da kötü ruha uyarak ilerleriz. Bir keresinde Augustine insanı ya şeytan ya da Tanrı'nın ruhu tarafından yönlendirilen bir ata benzetmişti. Paulus yeniden doğmuş kişinin yeniden doğmadan önceki yaşam biçimi hakkında yaptığı ayrıntılı tarife şöyle devam etmektedir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Artık ilgi şeytanın dışa yönelik yönlendirişi ve etkisinden çıkıp yeniden doğmamış kişinin içe yönelik durumuna doğru kaymaktadır. Yine burada bir evrensel koşul görmekteyiz. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında önceki içe yönelik durumumuzu tarif eden anahtar sözcük benlik sözcüğüdür. Burada Paulus İsa'nın Nikodim ile konuşurken kullandığı dili tekrar etmektedir. Buradaki benlik sözcüğü somut bedenin eş anlamlısı olarak anlaşılmamalıdır. Bedenlerimiz kendiliğinden kötü değildir. Çünkü Tanrı bizleri somut varlıklar olarak yarattı ve kendisi insani bir varlık halini aldı. Benlik günahın doğasını, insanın tamamen günaha düşmüş karakterini anlatmaktadır. Yeniden doğmadan önce sadece benlikte ve benlik aracılığıyla yaşarız. Davranışlarımız benliğimizin tutkularının ardından gider. Bu sadece bedensel veya cinsel arzuları değil, aynı zamanda tüm günahkar isteklerin bir örneğini de ifade etmektedir. Paulus, günaha düşmüş durumumuzun evrensel suçlamasını şunu da ekleyerek örtmektedir. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Paulus, doğal olarak derken bizim bu dünyaya gelişimizi anlatmaktadır. Biyolojik doğum doğal bir doğumdur. Yeniden doğmaksa doğaüstü bir durumdur. İnsanlar başlangıçta gazap çocukları olarak yaratılmadı. Başlangıçtaki doğamız günaha düşmüş değildi. Ancak Adem ve Havva'nın günaha düşüşünden beri doğal sözcüğü bizim doğuştan günahkar olduğumuz durumu ifade etmektedir. Bu dünyaya adım atan her çocuk bozuk bir durumla adım atmaktadır. Davut şöyle beyan etmişti. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Hepimiz ruhsal olarak ölü doğanlarız. Suçlarımızdan ve günahlarımızdan ötürü ölü doğarız. Teolojide tabiatımızda bulunan bu günahkar durumu orijinal günah olarak adlandırırız. Orijinal günah Adem ve Havva'nın ilk günahını ifade etmez. Bozuk bir doğanın tüm insan soyuna yayılmasıyla birlikte ilk günahın getirdiği sonuçları ifade eder. Bizler doğal olarak gazap çocuklarıyız. Bu ifade hepimizin doğal olarak Tanrı'nın çocukları olduğumuzu ileri süren, topluca kabul edilen görüşten ne kadar farklıdır. Bu sapkın görüş hem eskiden beri süre gelen hem de yaygın olan bir görüştür. Bu görüşün sık sık tekrarlanarak güven kazanması bir yanlışlıktır. Eğer bir yalanı yeteri kadar sık tekrar ederseniz insanlar bu yalana inanmaya başlarlar. Bizlerin doğal olarak Tanrı'nın çocukları olduğumuzu söyleme yalanı İsa'yı üzen bir yalandı. İsa, Ferisilerle olan tartışmalarında bu yalanla savaşmak ve bu yalanı çürütmek zorunda kalıyordu. Ferisiler İsa'nın yaptığı eleştiriye öfkelenip şöyle dediler. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır dediler. İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorum. Niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Kutsal kitap Tanrı'nın tüm insanların yaratıcısı olması anlamında tüm insanların babası olduğunu kabul etmesine rağmen Tanrı'nın babalığının biyolojik terimlerle değil, ahlaki terimlerle tanımlandığı özel bir anlam vardır. Etkin olan sözcük itaat etmek sözcüğüdür. Kutsal kitaba göre babamız ona itaat ettiğimiz kişidir. Baba Tanrı ile aramızdaki bu ilişki biyolojik bağlarla değil itaat etme isteğiyle kurulur. Ferisiler Tanrı'nın yerine şeytana itaat ettikleri için İsa onlara şöyle dedi. Siz babanız iblistensiniz. Efesliler 2. bölümde Paulus hem gazap çocuklarından hem de söz dinlemeyenlerin oğullarından bahsetmektedir. Bu deyimler hepimizi doğal olarak yeniden doğmamış durumumuzla tarif etmektedir. Paulus bizim yeniden doğmamış durumumuzu tanımlamasını tamamlarken ani ve muhteşem bir şekilde merhametinden ötürü Tanrı'yı yücelten bir hamd duasına giriş yapmaktadır. Bu geçiş için kullanılan sözcük bizlerin sonsuz geleceğimizin bağlı olduğu basit bir sözcüktür. Bu sözcük belki de kutsal yazıların en muhteşem sözcüğü, müjdenin özünü berraklaştıran basit bir sözcüktür. Bu sözcük ama sözcüğüdür. Bu küçük bağlaç tüm paragrafın ruh halini değiştirmektedir. Bu sözcük doğal olanla doğaüstü olan arasındaki bozulma ile yeniden doğma arasındaki bir bağlantıdır. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Tanrısal ilk adım, yeni yaşam verme, kutsal ruh olan Tanrı'nın hakim olduğu iştir. İlk adımı bizden değil, Tanrı'dan gelir. Pavlus'un vurguyu insan çabasına değil de Tanrı'nın işine koyması dikkatimizi çekmektedir. Ama merhameti bol olan Tanrı, elçinin şu şekilde yazmaması da dikkatimizi çekmektedir. Ama kendi iyiliğinden ötürü insan kendisini Tanrı'ya yöneltir ve yeni bir ruhsal seviyeye çıkarır. Hayatımda teolojim şekillenirken yaşadığım en çarpıcı anlarımdan birisi de teoloji okulunda olmuştu. Profesörlerimden birisi kalın harflerle tahtaya şu sözcükleri yazmıştı. Yeniden doğuş imandan önce gelir. Bu sözcükler benim sistemimde bir şok etkisi yaratmıştı. Teoloji okuluna insanın yeniden doğmasına etki eden başlıca eylemin iman olduğuna inanarak girmiştim. yeniden doğmak için öncelikle Mesih'e iman etmemiz gerektiğini düşünüyordum. Burada için sözcüğünü kullanmamın bir sebebi var. Hedeflenen yere varmak için belirli bir sıra ile ilgili adımların atılması gerektiğini düşünüyordum. Bu sıranın başına imanı koymuştum. Kafamdaki dizi şöyle bir şeydi. İman, yeniden doğuş, aklanma. Bu şemaya göre ilk adım bize düşmektedir. Kesinlikle Tanrı ben müjdeyi duymadan önce çarmıhta ölmesi için İsa'ya göndermiştir. Tanrı benim dışında olan bu şeyleri bir kereliğine yapmış olmasına rağmen uygun kurtuluşun ilk adımını atmanın benim işim olduğunu düşünüyordum. Bu konuyu çok dikkatli bir şekilde düşünmemiştim. İsa'nın Nikodim'e söylediği sözleri de dikkatle dinlememiştim. Bir günahkar olmama ve benlikten doğup benlikte yaşamama rağmen yine de ruhumda küçük bir doğruluk adasına, kendi başıma müjdeye yanıt verebilmemi sağlayan küçük bir ruhsal güç tortusuna sahip olduğuma inanıyordum. Belki de Roma Katolik Kilisesi'nin geleneksel öğretişiyle kafam karışmıştı. Roma ve Hristiyan dünyasının diğer kolları yeniden doğuşun muhteşem olduğunu, Tanrı'nın yardımı olmadan gerçekleşemeyeceğini düşünmekteydi. Hiç kimse kendisini ruhsal ölümden diriltecek güce sahip değildir. Tanrısal yardım kesinlikle ve kesinlikle gereklidir. Roma'ya göre bu lütuf önden giden lütuf diye adlandırılan bir biçimde gelmektedir. Buradaki önden giden ifadesi bir şeyden önce gelen anlamına gelmektedir. Roma bu önden giden lütfa bir gereklilik eklemektedir. Roma'ya göre bu lütuf yüreklerimize girmeden önce bu lütuf ile ortak çalışmamız ve bu lütfu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu ortak çalışma görüşü en fazla yarım bir gerçektir. Gösterdiğimiz imanın bizim imanımız olduğu kadarı doğrudur. Tanrı Mesih'e iman etme işini bizim yerimize yapmaz. Mesih'e yanıt verdiğimde bu yaptığım şey benim yanıtım, benim imanım, benim inanışımdır. Ancak sorun daha derindir. Şu soru varlığını korumaktadır. Ben yeniden doğmadan önce Tanrı'nın lütfuyla ortak mı çalışıyorum? Yoksa bu ortak çalışma ben yeniden doğduktan sonra mı oluyor? Bu soruyu sormamın bir başka yolu da yeniden doğuşun monerjik mi yoksa sinerjik mi olduğunu sormaktır. Yeniden doğma faal midir yoksa katılımcı mıdır? Etkin midir yoksa bağlı mıdır? Bu sözcüklerin bazıları daha fazla açıklama gerektiren teolojik terimlerdir. Monerjizm ve sinerjizm. Monerjik bir iş bir kişi tarafından tek başına yapılan bir iştir. Mono öne iki bir anlamına gelir. Erji sözcüğü ise işin tekliğini anlatır. Enerji gibi sözcükler bu kökün üzerine kurulmuştur. Sinerjik bir iş ise iki veya daha fazla kişi veya nesnenin ortak çalışmasını içeren bir iştir. Sin öne iki birlikte anlamına gelmektedir. Bu farklılığın üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmamın bir sebebi var. Roma ile Martin Luther arasındaki tüm tartışmanın sadece bu konuya dayandığını söylemek doğru olur. Sorun şuydu, yeniden doğmak Tanrı'nın monerjik işi midir yoksa Tanrı ile insanın ortak çalışmasını gerektiren sinerjik bir iş midir? Profesörüm tahtaya yeniden doğuş imandan önce gelir diye yazdığında belirgin bir şekilde monerjik bir yanıttan yana olduğunu gösteriyordu. Tabii ki de kişi yeniden doğduktan sonra iman ederek ve inanarak bu işe ortak olur. Fakat ilk adım kişinin ruhsal yaşama diriltilmesini sağlayan adım yalnız ve yalnız Tanrı'nın işidir. İlk adım bize değil, Tanrı'ya aittir. Yeni yaşam veren lütuf bizim üzerimize ve içimizde işlemeden bu lütfun işine ortak olamamamızın nedeni bu işe ortak olamayacağımızdır. Ruhsal olarak ölü doğduğumuz için bu işe ortak olamayız. Bizler kutsal ruha ruhlarımızı diriltilmesinde İsa Lazar'ı ölümden diriltirken Lazar'ın İsa'ya yardım etmesinden daha öte bir yardımda bulunamayız. Bugün dünyadaki sözde Hristiyanların çoğunun kurtuluş sırasının şöyle olduğuna inandıkları muhtemelen doğrudur. İman yeni doğuştan önce gelir. Bizlere yeniden doğmayı seçmemiz öğütlenmektedir. Ancak birisine yeniden doğmayı seçmesini söylemek ölüye dirilmeyi seçmesini öğütlemeye benzer. Bu öğüt sağır kulaklara yapılmış olur. Profesörün ileri sürdüğü ifadeyle güreşmeye başladığımda kulağa garip gelen bu öğretişin teoloji için yeni bir icat olmadığını öğrenmem beni şaşırttı. Aynı öğretiş Augustine'de, Martin Luther'de, John Calvin'de, Jonathan Edwards'ta ve George Whitefield'da karşıma çıkmıştı. Bu öğretişi Orta Çağ'ın büyük Katolik teologu Thomas Aquinas'ın öğretişinde bile görmem beni hayrete düşürmüştü. Hristiyan tarihinin bu devlerinin bu konuda aynı sonuca varmış olması bende çok büyük bir etki yarattı. Bu kişilerin ne bireysel olarak ne de hep beraber hata yapmadıklarının farkındaydım. Her biri ve hepsi yanılmış da olabilirdi. Fakat derinden etkilenmiştim. Özellikle de Thomas Aquinas beni çok etkilemişti. Thomas Aquinas, Roma Katolik Kilisesi'nin Doktor Angelikus'u olarak görülüyordu. Thomas Aquinas'ın öğretişi, yüzyıllar boyunca birçok Katolik tarafından resmi dogmalar olarak kabul edildi. Dolayısıyla Akinas bu tür bir yeniden doğuş görüşünü savunmasını beklediğim en son kişiydi. Fakat Akinas yeni yaşam veren lütfun ortaklaşa çalışan lütuf değil etkin lütuf olduğunu ileri sürüyordu. Akinas önden giden lütuftan fakat imandan önce gelen ve yeniden doğuş lütfu olan lütuftan bahsediyordu. Paulus'un bu konuda Efeslilere yazdığı mektuptaki anahtar ifade şudur. Suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Paulus burada yeniden doğuşun meydana geldiği anı belirlemektedir. Yeniden doğuş bizler ölüyken meydana gelir. Yeniden doğmada ilk adımı insana attırma girişimi elçisel esinin şiddetli bir sözüyle tamamen ve bütünüyle paramparça olmaktadır. Tekrar ediyorum, ölü insanlar lütufla ortak çalışmaz. Yeniden doğuş öncelikle gerçekleşmediği sürece kişinin iman etme olasılığı sıfırdır. Bu ifade İsa'nın Nikodim'e söylediğinden farklı bir şey söylememektedir. Bir kişi öncelikle yeniden doğmadığı sürece bu kişinin Tanrı'nın egemenliğini görmesi veya bu egemenliğe girmesi imkansızdır. Eğer imanın yeniden doğuştan önce geldiğine inanırsak, o zaman düşüncelerimizi ve dolayısıyla kendimizi sadece Augustine, Akinas, Luther, Calvin, Edwards ve diğerlerinin karşısına koymuş olmayız. Aynı zamanda Paulus'un ve Rabbimizin öğretişinin karşısında da durmuş oluruz. Yeniden doğuş lütufkardır. Paulus'un yeniden doğuş üzerine yaptığı açıklamada lütuf üzerinde kuvvetli bir vurgu vardır. Değişik tüm teolojik inançlara sahip Hristiyanların kurtuluşumuzun lütuf temeli üzerinde kurulduğunu seve seve ve sevinçle kabul etmesi gerekir. Reform süreci boyunca Protestanlar savaş narası olarak iki Latin deyim kullandılar. Sola Scriptura ve Sola Fide. Protestanlar kilisede Mesih'ten sonra gelen en yüce yetkinin yalnızca kutsal kitap olduğunu ileri sürdüler. Yalnızca imanla aklanmayı savundular. Roma kutsal kitabın yetkisini reddetmesine rağmen Roma'nın boğazına yapışan şey sola sözcüğüydü. Roma aklanmanın iman içerdiğini inkar etmiyordu. Onları Luther'i reddetmeye iten şey sola sözcüğüydü. Reform süreci boyunca savaş narası olan üçüncü bir deyim daha vardı. Bu deyim Luther'den 1000'den fazla yıl önce Augustine tarafından kaleme alınmıştı. Bu deyim sola gratia idi. Bu deyim kurtuluşumuzun yalnızca Tanrı'nın lütfuna dayandığını ileri sürmektedir. Kurtuluşumuzun içinde hiçbir insani erdem yoktur. Kurtuluş bir insani başarı değildir. Tanrı'nın lütufkar bir armağanıdır. Bu formül sinerjik yeniden doğuş görüşü tarafından tehdit edilmektedir. Paulus'un yeniden doğuş üzerine verdiği öğretişe yeniden doğuşun Tanrı'nın lütufkar işi olduğunu da eklemesi bir tesadüf değildi. Bu öğretişe bir daha bakalım. Ana merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütfuyla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Hiç kutsal kitabı yeniden keşfettiğiniz oldu mu? Benim kesinlikle oldu. Bu en büyük ayıbımdı. Çoğu zaman teolojik tartışmaların ortasındayken kutsal kitabın neden bazı konular üzerinde daha açık konuşmadığını merak etmişimdir. Örneğin neden yeni anlaşma bebek vaftizi yapmamız ve yapmamamız gerektiği hakkında net bir şey söylemiyor. Buna benzer birçok soru ile karşılaştığımızda kutsal kitaptan çıkarılan sonuçların temelleri üzerinde karar vermemiz gerekir. Bu tür anlaşmazlıklar yüzünden hayrete düştüğüm zaman genellikle şu noktaya geri dönerim. Sorun kutsal kitabın net olmamasında değil, kutsal kitabın öğrettikleri üzerinde benim net düşünmememde yatmaktadır. Yeniden doğuş ve iman konusuna geldiğimizde Paulus'un bu konuyu daha net nasıl ifade edebilirdi diye merak ediyorum. Efesliler 2. bölüme şu sözleri de ekleyebilirdi diye düşünüyorum. Yeniden doğuş imandan önce gelir. Ancak dürüst olmak gerekirse bu ifadenin bile tartışmayı sona erdirmeyeceğini düşünüyorum. Bu ifadede Paulus'un Efesliler bölümünde veya İsa'nın Yuhanna 3. bölümde açık bir şekilde söylemediği hiçbir şey yoktur. O zaman tüm bu gereksiz gürültü niye? Bence bunun sebebi yeniden doğuşun tanrısal ilk adımla olduğu, yeniden doğuşun monerjik olduğu, kurtuluşun yalnızca lütufla olduğu sonucuna vardığımız takdirde bizi anında ve karşı konulmaz bir şekilde mutlak bir seçilmişliğe yönlendirecek apaçık bir anlamdan kaçamayacak olmamızdır. Seçilmişlik öğretişi ön plana çıkar çıkmaz imanı yeniden doğuştan önce bir yere koymanın bir yolunu bulma konusunda deliller gibi bir itiş kalkış yaşanır. Tüm bu mevcut zorluklara rağmen Paulus'un öğretişiyle kafa kafaya geliriz. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Pavlus burada aracılığıyla kurtulduğumuz imanın bizlere lütufla gelen iman olduğunu öğretmektedir. İmanımız kendimizin yaptığı ve kendimizde yaptığımız bir şeydir. Fakat bize ait değildir. Bir armağandır, bir başarı değildir. Yeniden doğuşun bir meyvesi olan iman armağanının lütufkarlığıyla tüm övünç sonsuza dek dışarıda kalır ve Tanrı'nın merhametinin sonsuz zenginliğinin övülmesinde saklı tutulur. Eğer Sola Gratia'daki Sola'yı korursak tüm insan merkezli kurtuluş görüşleri dışarıda kalır. Dolayısıyla asla yalnızca kutsal ruha ait olan övgüyü kendimize alarak kutsal ruhu kederlendirmemeliyiz. Yeniden doğuş etkilidir. Arminian teolojisinin geleneksel biçimleri içinde yeniden doğuşun imandan önce geldiğini kabul eden fakat yeniden doğuşun her zaman ya da mecburi olarak imana neden olmadığını ileri sürenler de vardır. Bu görüş ilk adımı Tanrı'nın attığını, bunun lütufla olduğunu ve yeniden doğuşun monerjik olduğunu kabul eder. Bu görüş genelde bir tür evrensel yeni doğuş görüşüne bağlıdır. Bu düşünce çarmıh ile bağlantılıdır. Bazı kişiler Mesih'in ödediği kefaletin evrensel yararlarından bir tanesinin de tüm insanların iman edebilmelerinin artık mümkün olduğu seviyede yeniden doğdukları olduğunu ileri sürmektedir. Bu kişilere göre artık kurtaran lütfun sunusu ile ortaklaşa çalışma veya çalışmama yetkisine sahip olduğumuz için çarmıh tüm insanları ruhsal ölümden kurtarır. İman aracılığıyla bu lütufla ortaklaşa çalışanlar aklanırlar. İman aracılığıyla bu lütuf ile çalışmayanlarsa yeniden doğmuşlardır. Fakat yürekleri değişmemiştir. Ruhsal olarak diriltilmişlerdir ve ruhsal olarak diridirler fakat imansız olmaya devam ederler. Artık egemenliği görebilir ve bu egemenliğe girmek için soyut yetkiye sahiplerdir. Fakat bunu yapmayı tercih etmezler. Ben bu görüşe etkisiz veya bağlı lütuf öğretişi diyorum. Bu bir lütuf, Thomas Aquinas'ın işbirlikçi lütuf olduğu için reddettiği lütfa yakın bir lütuftur. Yeniden doğuşun etkili olduğunu ileri sürerken, yeniden doğuşun amaçladığı hedefi yerine getirdiğini ifade etmekteyim. Yeniden doğuş etkilidir. İşin yerine gelmesini sağlar. Bizler imanda diriltiriz. Yeniden doğuşun armağanı ise gerçekten verilen ve yüreklerimize kök salan imandır. Bazen yeniden doğuşun eş anlamlısı olarak etkin çağrı deyimi kullanılır. Buradaki çağrı sözcüğü bizim dışımızda gelişen şeylerden farklı olarak içimizde meydana geleni anlatmaktadır. Müjde işitilir bir şekilde vaaz edildiğinde vaizin ağzından sesler çıkar. Dışarıya doğru bir iman ve tövbe çağrısı yapılmış olur. Sağır olmayan herkes kulaklarıyla bu vaaz edilen sözleri işitme yetisine sahiptir. Bu sözler yeniden doğmuş olanların veya olmayanların aynı şekilde işitme sinirlerini harekete geçirir. Yeniden doğmamış olan birisi müjdenin dışa yönelik çağrısını duymuş olur. Bu dışa yönelik çağrı işitilip imanla kabullenilmediği sürece kurtuluşa etki etmeyecektir. Etkin çağrı kutsal ruhun yeni yaşam vermedeki işini ifade etmektedir. Buradaki çağrı içe yöneliktir. Yeniden doğmuş olanlar içe yönelik olarak çağrılırlar. Yeniden doğuşun bu içe yönelik çağrısını kabul eden herkes bu çağrıya iman ederek yanıt verir. Pavlus bunu şöyle belirtmektedir. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Romalılardaki bu metnin anlamı değiştirmeyen bazı eksiklikleri vardı. Yani metnin ifade ettiği fakat belirgin bir şekilde yazılı olmayan bir sözcükle desteklememiz gerekmektedir. Yalnız bir sorun vardır. Hangi sözcüğü eklemeliyiz? Bazı mı yoksa hepsi mi? Bazı sözcüğünü deneyelim. Tanrı'nın önceden belirlediği kişilerin bazı, Tanrı önceden belirlediği kişilerin bazılarını çağırdı. Çağırdıklarının bazılarını akladı ve akladıklarının bazılarını yüceltti. Metne bazı sözcüğünü eklemek metnin anlamını çarpıtmaktadır. O zaman metin önceden belirlenenlerin bazılarının asla müjdenin çağrısını duymadıklarını ifade etmiş olur. Çağrılmış olanların bazıları asla iman edip aklanmamışlardır. Aklanmaların bazıları yüceltilmemiştir. Bu tabloya göre sadece çağrı etkin olmamakla kalmamakta aynı zamanda ne önceden belirlenme ne de aklanma etkin olmaktadır. Bu metnin içerdiği anlam, önceden belirlenen tüm kişilerin aynı şekilde çağrılmış olduğudur. Çağrılanların hepsi aklanmış ve aklananların hepsi de yüceltilmişlerdir. Eğer durum buysa, o zaman önem verilip verilmemesi pek önemli olmayan dışa yönelik çağrıyla ruhun zorunlu olarak etkin olan içe yönelik çağrısını birbirinden ayırmalıyız. Neden? Eğer tüm çağrılanlar aklandıysa, o zaman tüm çağrılanların iman etmesi gerekir. Açıkçası müjdenin dışa yönelik çağrısını işitenlerin hepsi iman edip aklanmıyor. Ancak etkin çağrıyı alanlar iman edip aklanırlar. Buradaki çağrı, kutsal ruhun yeniden doğuşa bağlı olan içe yönelik işini ifade etmektedir. Kutsal ruhun dirilttiği kişiler kesinlikle yaşama dönmüştür. Tanrı'nın egemenliğini görürler, kabul ederler ve bu egemenliğe girerler. Yeniden doğuş lütfu ve iman borçlu olduğumuz kişi Tanrı'nın kutsal ruhudur. Kutsal ruh bizler ölüyken bizleri Mesih'e ve Mesih'te diriltirken bizlere armağan veren kişidir. Sola Gratia ve Soli Deo Gloria, yani yalnızca Tanrı'nın lütfu adlı ilahi söylememizin nedeni kutsal ruhun merhamet dolu olan diriltme eylemidir.